Ayrım 25.
Birincisi, Senegal ve Kenya gibi ülkelerde Afrika sosyalizmi adı altında yürütülen ve açıkça yerli burjuvazinin geliştirilmesini amaçlayan uygulamadır. Gene 3. bölümde sözü edilen özgün Tanzanya uygulaması daha çok yeni olduğu için dışarıda bırakılacak olursa, ikinci tür uygulama olan Nkrumah'ın Ghana'sı, Sekou Touré'nin Guinness'i, Keita'nın Mali'si örnek verilebilir. İşte bu iki değişik uygulama açısından da Afrika milliyetçiliği ideolojisinin bu potansiyel tehlikeyi önleyemediği sonucuna varmak kaçınılmaz olmaktadır. Yalnız birinci tür ülkelerde burjuvazi doğrudan doğruya gelişip siyasal iktidarın gerçek sahibi olurken, ikinci tür ülkelerde bu yol daha değişik biçimde dolaylı olarak olmuş, bürokrasi mekanizması yukarılardan başlayarak yozlaştığı bazı yerlerde bu burjuvaziyi özdeşleştirdiği için aşağı yukarı aynı sonuç meydana gelmiştir. Sınıflaşmanın yarattığı sorunlar. Bu durumun Afrika milliyetçiliği açısından ikisi daha çok kurumsal, ikisi ise fiili olmak üzere dört tehlike doğurduğu söylenebilir. Birincisi, ideolojinin aydınlara siyasal iktidar alanında rakip çıkmasını önleme çabaları başarısızlığa uğramıştır. Bütün iddialara rağmen Afrikalı milliyetçilerin kapitalizm aşamasını atlayarak komünel topluluktan doğrudan doğruya sosyalizme geçmek savı gerçekleşememiştir. Bazı ülkelerde burjuvazi bilinçli olarak geliştiği için bu o kadar büyük bir kurumsal sakınca sayılmayabilir. Burjuvazinin güçlenmesinin yarattığı ikinci kurumsal tehlike, bağımsızlık savaşımı sonucu ülkeden atılan yabancı devletin yerli burjuvaziyi kullanarak ve ekonomik ilişkilerden yararlanarak fiilen tekrar geri dönmesidir. Bugün az gelişmiş ülkelerde burjuvazi, zamanında Avrupa ve Amerika burjuvazilerinin yaptığı gibi sınırlarını kapayıp ekonomik milliyetçilik uygulamaktansa çok uluslu dev kapitalist şirketlerin temsilciliğini almayı yeğ tutmaktadır. Böyle bir tutumun daha kolaylıkla daha fazla kar bırakması sonucu burjuvazinin etkisinin ağır bastığı bir ülkede Afrika milliyetçiliği diye bir ideolojinin ve hareketin ortadan kalkması doğal olacaktır. Tarihin sınıflaşma yönünden gidişine engel olamayan, hatta bu gidişte çeşitli biçimlerde yardım eden Afrika sosyalizm uygulamaları, bu iki kurumsal tehlike yanında Afrika milliyetçiliği açısından iki çok önemli fiili tehlike daha yaratmaktadır. Bunlardan birincisi, güçlenen burjuvazinin toplumda ideoloji uygulaması tarafından yaratılan huzursuzluktan da yararlanarak orduyu harekete geçmeye götürmesi ve aydınları iktidardan düşürmesidir. Nitekim Ghana'da Nkrumah'a, Mali'de Keita sosyalizmlerini deviren askeri darbeler eski rejimin tam tersine liberal bir ekonomi politikası izlemeye başlamışlardır. Burjuvazi, sivil yöneticilerin uyanık davranması yüzünden askeri darbeyle iktidarı ele geçiremediği yerlerde ise ciddi bir rakip olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim Afrika ülkelerinde sınıf kavgası kavramını reddettiğini gördüğümüz Sekou Touré, sınıf kavgası bir gerçek haline gelmektedir demeye başlamış ve sonunda 15 Ocak 1968 tarihinde tekrar başkanlığa seçilmesi dolayısıyla verdiği söylevde sınıf kavgası bir gerçek haline gelmiştir demiştir. Sekou Touré, kendisinin bu konudaki eski tutumunu hatırlatıldığında şaşırtıcı olacak şu sözlerle konuşmasına devam etmiştir. Devrimin hayatta kalması ve gelişmesi açısından tanıdığımız tek bölüme çatışkın, toplumsal sınıflar arasındaki bölünmedir. Tarihin bize empoze ettiği sınıf kavgasının sonucu alıcı bir biçimde sürdürerek karşı devrimci sınıfı yıkmaya kararlıyız. Dipnot 31, Clou de Riva, sayfa 125. Sekou Touré'ye 15 yıl öncesiyle böyle 180 derece farklı demeçler vermeyi iten nedenin burjuvazinin güçlenmesi ve ciddi bir rakip haline gelmesi olduğundan kuşku duymamak gerekir. Sınıflaşmanın diğer bir deyimle burjuvazinin güçlenmesinin Afrika milliyetçiliği açısından oluşturduğu sonuncu tehlikeye gelince, hem aydın açısından hem toplum açısından ve hem de genç devletlerin bütünlüğü açısından büyük bir sorun niteliğinde olan bu noktayı daha ayrıntılı bir biçimde ele almak gerekmektedir. En büyük tehlike etnik bölünmelerle sınıfsal bölünmelerin çakışması. Üçüncü bölümde gerek tek partiden ve gerekse Afrika sosyalizminden söz ederken Afrikalı aydınların asıl önlemek istediği durumun ideolojinin karşısındaki gerçek tehlike ile potansiyel tehlikenin çakışması olduğunu söylenmişti. Çünkü diğer bir deyimle etnik bölünmelerle sınıfsal bölünmelerin birbirinin üzerine binmesi hem aydın iktidarının iki temel düşmanını bir elde toplayacak hem genç ülkeleri onulmaz biçimde parçalanmaya götürecektir. Hem de zaten türlü sıkıntılar içinde yaşayan Afrikalı kitlelerin kana bulanmasına yol açacaktı. İşte aydınların haklı olarak çok çekindiği bu durum, ideolojik uygulamasının da desteklediği bir tarihsel sürecin sonunda ilk meyvesini Nijerya-Biafra Savaşı'nda vermiştir. Nijerya-Biafra sorunu 1967 yılında Nijerya Devleti'nin Doğu Eyaleti'nin ayrılmak istemesiyle çok kanlı çarpışmalar biçiminde ortaya çıktı. Biafra Dağı altında bir süre yeni bir devlet kuran İboları Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti, Nijerya Federal Devleti'ni de Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB destekleyince sorun birdenbire uluslararası bir nitelik kazandı. Aslında bu uluslararası nitelik olmasa bile Biafra sorunu Kara Afrika'nın o ana dek gördüğü kabile kavgalarından çok değişik bir durumdu. Daha önce Kongo'da Katanga eyaleti de ayrılmıştı ama bu tamamen Belçikalıların ajanı olan Chombe'nin kargadaşından yararlanmasından ibaretti. Sonunda bu durum eskiye dönmüştü. Oysa Biafra olayında gene de sonunda başarısızlığa uğramakla birlikte iç dinamiğin sonucu olan ciddi bir ayrılma söz konusu oldu. İşte Afrika sahnesine yeni bir çığırın habercisi olan bu kanlı olayı anlayıp yerine oturtabilmek için bu iç dinamiği incelemek gerekiyor. 1960'ta bağımsız olan Nijerya Federal Devleti, İngiliz sömürgeciliğinin arkada bıraktığı genç devletlerin en yapay olanıydı. Birliği oluşturulan etnik birimlerin birbirinden çok farklı oluşu bu yapaylığın başlıca nedeniydi. Kuzeyde yerleşmiş bulunan Fulani Hausalar feodal bir yapıya sahiptiler. Gerek bu yapının etkisi, gerek Müslüman olmaları ve gerekse Orta Çağ'da yaşamış büyük bir krallığın mirasçısı bulunmaları, Hausaların Batı yeniliklerinden en az etkilenmiş, Batı uygarlığına en az açılmış bir kitle olarak kalmaları sonucunu doğurdu. Kara Afrika'nın ekonomik bakımdan en gelişmiş ülkelerinden biri olan 50 milyonluk dev Nijerya içinde Hausalar ülkenin en tutucu üyesini oluşturdular. Defalarca birlikten ayrılma tehdidini savurdular. Ülkenin batısında yerleşmiş olan Yorubalar tarım ürünlerinin yetiştiricisi ve ihracatçısıydılar. Tarımda ticarete gelişen oldukça tipik bir örneğini oluşturdular. Yoruba Hausalardan çok daha fazla batı etkisinde kalmışlar. Yeni fikir akım ve sistemleri çok daha açık bir duruma gelmişlerdi. Ülkenin üçüncü ve en uyanık etnik birimi ise Güneydoğu'da yaşayan İbolardı. Aslında İbolar sadece güneyde yaşıyor denemezdi. İbo ülkesi toprağının fakirliğine karşılık mil kare başına binden fazla bir yoğunlukla dünyanın en kalabalık yerlerinden birini oluşturuyordu. İbolar çalışmak ve oturmak için bütün Nijerya'ya yayılmışlardı. İbolar bu yoksulluğun bireysel statü kazanmayı büyük prim tanıyan değer yargılarının ve etnik özellikleri olan uyanıklığın etkisiyle batı etkisine en erken ve en yoğun biçimde açıldılar. Misyonerlerin verdiği batı eğitimine büyük hevesle saldırdılar. Sonunda sayı olarak Hausa ve Yorubalardan çok daha az olan İbolar oradan alarak bu iki etnik birimden çok daha fazla batılılaşmış insan yetiştirdiler. İkinci Dünya Savaşı sonunda bu konuda Yorubaları salt sayı olarak da geçmeye başladılar. Gerek sömürge yönetiminde gerekse ticaret firmalarının en fazla rastlanan etnik grup İbolar olmaya başladı. Ülkenin en girişimci unsurları İbo kökenliydi. Batı değerlerini en fazla almış olan İbolar doğal olarak Nijerya Milliyetçilik Hareketi'nde de en bilinçli ve en aktif öğe olarak ön planda bulundular. Üstelik diğer iki etnik birimin aksine amaçları Pan-İbo değil Pan-Nijerya oldu. Dipnot 32 Coleman Nigeria sayfa 333-339. İboların radikal militan ve hepsinden önemlisi Pan-Nijeryacı milliyetçi olmaları hiç kuşkusuz bu etnik birimin özelliklerine Nijerya'da daimi bir azınlık olarak muamele görmüş olmalarının yarattığı tepkiye, oldukça demokratik olan geleneksel siyasal örgütlenmelerinin elverişli olmasına ve İbo ülkesinin fakirliği handikapını gidermek isteklerine bağlanabilir. Bütün bunlar etkili olmuştur. Fakat bunların çok ötesinde bu kitabın başından beri lead motive şeklinde süre gelen savı bir kere daha destekleyen şu hususa dikkat çekilmelidir ki Nijerya halkları içinde en fazla batılaşmış, kapitalist ekonomiyi en iyi kavramış olan İbolar en militan ve tek pan-Nijeryacı milliyetçi kitle olmuşlardır. Dipnot ayrıca 2. bölüm kabile yapılarının farklılığına bakınız. 1964 federal seçimlerinde iki koalisyon çarpıştı. Bunlardan biri kuzeydeki Fulani ve Hausaların partisi olan Northern People's Congress'i temsil eden National Nigerian Alliance idi. Bu koalisyonun karşısında ise İbo'ların partisi olan National Council of Nigerian Citizens, Yorubaların partisi olan Action Group ve NPC'ye karşı olanlardan oluşan United Progressive Great Alliance adlı koalisyonlar yer almaktaydı. Dipnot 33, Tatina Yonhupus, Lutes do Classe, sayfayı 510-511. Nijerya'da kapitalist ekonomiye daha yatkın olan Yoruba ve İboların feodal yapıyı Fulani Hausalardan kopmalarının, yabancıların Güney Nijerya'ya yatırım yapmaya başladıklarının tarihi olan 1964 yılında ortaya çıkması ilginç ve öğreticidir. Dipnot 34, Philip Lucas, sayfa 891, dipnot. 1965 yılında bu iki koalisyon arasında çıkan ciddi anlaşmazlıklar sonunda 1966 askeri darbesine kadar vardı. Darbenin önderi General Ironisi ile ileri gelen diğer subaylar İbo idiler. Dipnot 35, Barclay, sayfa 162. Nijeryalıları zenginleştirdi. İkinci evre maden ve endüstriye dayanıp İbolara çok yaradı. Ironisi hükümeti bu ilerlemeyi desteklediği için Yoruba ve İbo burjuvazisince desteklendi. Muhalefet kuzeydeki Hausalardan geldi. Bunlar 6 ay sonra yeni bir darbe yaparak iktidarı ele aldılar. Bu darbenin başarıya ulaşmasında İboların gelişme sonucu Yorubaları da karşılığını almalarının ve kendi aralarında çatışmalarının önemli rolü oldu. Yorubalar darbeye direnmediler. Hem ekonomik ve toplumsal bakımdan feodaliteyi temsil eden Hausalarla kapitalizmi temsil eden İbolar arasında bir yerdeydiler. Hem de İboların yerini alabilirlerdi. Dipnot 36, Barclay, sayfa 162. Bu durum karşısında Nijerya'ya egemen olmayı başaramayan İbo burjuvazisi ayrılıp kendi devletini kurmayı denedi. Ayrıldı da sağlam bir ekonomi kurmak için yeterli petrol kaynaklarına sahipti. Fakat çok kanlı çarpışmalardan sonra daha etkin uluslararası destek almayı başaran ve sayıca üstün olan tutucular koalisyonu kazandı. Ojikwu komutasındaki Biafra orduları, Gowon komutasındaki Nijerya ordularını yendiler. Aslında İboların başarısızlığı Biafra devletini kuramamaktan önce bir ulusal Nijerya pazarı kuramamaktan ileri gelmiştir. Dipnot 37, Lucas, sayfa 885. Bütün bu veriler klasik kabile kavgası jargonunun kullanılmasına rağmen Nijerya-Biafra kavgasının şimdiye dek rastlanan cinsten basit bir kabile kavgası olmadığını göstermektedir. Denebilir ki bu kanlı olayda iki kabilenin savaşçıları değil, iki ulusal ordu ambriyonu çarpışmış, Nijerya-Biafra çatışması bir kabile kavgasından çok ilerinin bir prototipini şimdiden oluşturan bir sınıf kavgası provası olmuştur. Böylece Afrika milliyetçilerinin en fazla korktuğu olasılık olan kabile kavgalarının sınıf kavgalarıyla pekleşmesi olayı, eskiden kabileler için yapılan askeri darbelerin artık sınıflar için yapmaya başlanması olayıyla birleşince Afrika milliyetçiliği için geleceğin sorunlarının en büyüğünü ortaya çıkmış olmaktadır. Sonuç. Bu araştırmada Kara Afrika milliyetçiliğini ortaya çıkış nedenleri, gelişme süreci, nitelikleri, ideolojisi ve sorunları ile ayrıntılı olarak incelemiş bulunuyoruz. Birinci bölümde de kısa ve özde olarak ele alınan klasik milliyetçilik ile karşılaştırıldığı zaman Kara Afrika milliyetçiliğinin özellikleri daha da iyi ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler şöyle sıralanabilir. 1. Ortaya çıkış nedeni toplumsal işlevi bakımından. Kara Afrika milliyetçiliği klasik modelde görüldüğü gibi sosyoekonomik kültürel düzenin değişmesinden doğan tutunum bunalımına gidermek gibi bir toplumsal işlev yükümlenerek ortaya çıkmıştır. Ancak klasik modelde bu, bunalımı doğuran iç yapı değişiklikleri iç dinamik olduğu halde Kara Afrika'da dışarıdan gelen etkiler dış dinamik sonucu ortaya çıkan bir bunalım söz konusu olmuştur. 2. Ortaya çıkış süreci ve modeli bakımından. Kara Afrika milliyetçiliği klasik modele uygun olarak milliyetçi duygunun huzursuz kitleler arasında yayılmasıyla oluşmaya başlamış, milliyetçi ideolojinin formüle edilip kitlelere ulaştırılmasıyla gerçek milliyetçilik hareketi halini almıştır. Klasik modelden farkı bu ideolojinin burjuvazi tarafından değil, Batı burjuvazisinin değerlerini almış olan aydınlar tarafından ortaya atılmış olmasıdır. Ayrıca burada milliyetçi duygu Avrupa'dakinin aksine olumlu öğeler sonucu değil de ortak sömürü geçmişinden kuvvet alan bir olumsuz öğenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. 3. Kuramsal dayanağı bakımından. Kara Afrika milliyetçiliği yeni toplumsal sadakatin yöneleceği odak noktasını klasik modele uygun olarak millet birimi ve onun örgütleniş biçimi olan ulusal devlet olarak göstermiştir. Farklı yanı, bu millet kavramının gerçek olmaktan çok fiktif oluşu ve ulusal devletin bu ideoloji tarafından yaratılmaktan çok bu ideolojinin kökleşmesine yarayan bir araç olarak kullanılmasıdır. Bir başka deyimle Kara Afrika'da Avrupa milliyetçiliklerinin aksine ulusal devletin arayan bir millet ve onun ideolojisi değil, milleti arayan bir devlet ve onun ideolojisi söz konusudur. 4. Amaçları siyasal işlevleri bakımından. Kara Afrika milliyetçiliği ile klasik milliyetçilik arasında siyasal işlev bakımından da önemli benzerlikler bulunmaktadır. Gerçekten ulusal bağımsızlık temasına Doğu Avrupa ve İtalyan milliyetçiliğinde, ulusal birlik temasına Alman milliyetçiliğinde, bir Batı modeline yetişme temasına Batı Avrupa dışında büyük milliyetçiliklerde rastlanmaktadır. Fakat benzerlik burada bitmektedir. Her şeyden önce bu temalar Kara Afrika'da Avrupa'ya oranla çok daha tutuklu, çok daha vurgulu olarak ortaya atılmıştır. İkinci olarak bu işlevler Avrupa'ya oranla karşılaştırma kabul etmeyecek kadar gerçekleştirilmesi zor işlevler olmuşlardır. Üçüncü olarak bu işlevler Avrupa'da olduğu gibi sosyoekonomik düzen içinde kendiliğinden bir gelişme göstermemiş, daha çok Batı felsefesini benimseyen aydınlar tarafından oluşturulmuştur. Siyasal işlevler açısından gözlemlenen bu üç fark bir dördüncüsüne daha yol açmaktadır. Bu işlevlerin gerek oluşturulmasında gerekse gerçekleştirilmesinde başat tabaka olan aydınlara düşen görev, Avrupa burjuvazisine düşmüş olan göreve oranla çok daha zor, aktif ve önemli olmuştur. Kara Afrika milliyetçiliğinin işlevleri negatif ve pozitif olmak üzere iki yönde gelişme göstermiştir. Bu iki işlevin çelişkili durumudur ki Afrika milliyetçiliğinde bir benliği arama ve kanıtlama sorunu ortaya çıkarmıştır. 5. Temel nitelikleri bakımından. Kara Afrika milliyetçiliği klasik modele benzer biçimde orta sınıf iken egemen duruma geçen bir toplumsal grubun değerlerini yansıtmıştır. Genel olarak Avrupa burjuvası içinde Kara Afrika aydını arasında değerler sistemi açısından bir benzerlik göze çarpmaktadır. İkisi de temel olarak Batı felsefesine bağlı kalmışlardır. Bununla birlikte iki farklı model oluşturan bu milliyetçiliklere damgasını vuran sınıfların ve koşulların farklı oluşu bu iki modelin değişik nitelikler göstermesine yol açmıştır. Birincisi, Kara Afrika milliyetçiliği Avrupa sömürgeciliğine karşı bir hareket olarak doğmuştur. Bu nedenle sömürgeciliği destekleyen klasik milliyetçiliğin aksine antikolonyalist bir harekettir. İkinci olarak bu hareket klasik milliyetçiliğin aksine kapitalist düzen ve fikirlere değil antikapitalist düzen ve fikirlerle özdeş tutulan bir fikir akımıyla hareket olmuştur. Bunun nedenlerini hareketin kapitalist Avrupa'ya karşı yapılmış oluşunda, Avrupa burjuvazisinin tersi yöntemler kullanmasında ve ayrıca kurumsal olarak kapitalizme ve burjuvaziye karşı bir ideolojiye sahip bulunmasında aramak gerekir. Yalnız antikapitalist hareketin sınırlı kaldığını da belirtmek gerekir. Kara Afrika milliyetçiliği kapitalist Batı'ya karşı olduğu kadar komünist Doğu'ya da karşı olmuştur. Kuramsal olarak klasik milliyetçiliğin amaç ve düzenine karşı çıkmakla birlikte uygulamada gene burjuvazinin ve kapitalizmin gelişmesine yol açmıştır. Çünkü her şeyden önce Kara Afrika aydını halktan gelmesine rağmen Batı'dan aldığı değerler tarafından değişmeye uğratılmıştır. Sonra Batı'da ekonomik güç siyasal iktidar yarattığı halde Kara Afrika toplumunda siyasal iktidar ekonomik güç sağladığı için aydın hızla burjuvalaşmıştır. Üçüncü temel nitelik farkı Avrupa milliyetçiliğinin çoğulcu olmasına karşılık Kara Afrika milliyetçiliğinin anti-çoğulcu olmasıyla, dördüncüsü de gene Avrupa milliyetçiliğinin aksine bu kuta milliyetçiliğinin tepeden inmece oluşuyla ortaya çıkmaktadır. 6. Uluslararası tutum ve sonuçları bakımından Kara Afrika ülkelerindeki milliyetçiliğin diğer ülkelere karşı tutumu açısından iki özellik göze çarpmaktadır. Birincisi, bu milliyetçilik kıta içi ilişkiler bakımından ardından da anlaşılacağı gibi tek tek ülkelerin değil bütün Kara Afrika'nın ortak bir hareketi olmuştur. Klasik modeldekinin aksine Afrika kıtasının ülkelerini birbirine düşürmemiş, gene biraz gelişmiş ülke milliyetçiliği modeli olan Asya milliyetçiliği ile dayanışmaya gitmiştir. Bu tutumun nedeni Avrupa'da olduğunun aksine çıkarları çatışan ulusal burjuvazilerin Kara Afrika'da bulunmayışında ve bu ülkelerin uzun birer düşmanca geçmişe sahip bulunmamalarında aramak doğru olur. İkinci olarak diğer ülkelerle, özellikle eski sömürgeci ülkelere karşı Kara Afrika'nın tutumu gene klasik modeldekinden farklı olmuştur. Kara Afrika milliyetçiliği klasik modelde kesinlikle görünmeyen bir hoşgörü içinde olmuş, aydınların şartlandırılması dolayısıyla aşağılanma ve sömürü geçmişinin acı yanlarına rağmen bu ülkelere karşı düşmanca bir tutum almamıştır. Yalnız bu geçmişin izleri bir düşmanlık değilse bile bir burukluk bırakmıştır. Bu burukluk Avrupa'nın kültürel etkisiyle de vurgulanan tartışılmaz üstünlüğünün yarattığı hayranlık ile karışınca ortaya karma karışık bir duygu, ilginç bir nefret sevgi karışımı çıkmıştır. Uluslararası politikadaki sonuçlarına gelince, Kara Afrika milliyetçiliği, klasik milliyetçilik gibi kendi ideolojisini dışa da yansıtarak bir takım uluslararası sonuçların doğmasının neden olmuştur. Fakat iki modelin milliyetçi ideolojileri farklı olunca ortaya çıkan uluslararası sonuçlarda farklılık göstermiştir. Klasik milliyetçilik gerek ulusal devleti kendi içine kapayıp başkalarına tepki göstermesi, gerekse dışarıya yayılarak başkalarına saldırması bakımından uluslararası politikayı çatışma doğruca yönde etkilemiştir. Bu hareket yön veren ulusal burjuvazilerin çatışan ekonomik çıkarları ve düşmanlıklarla dolu ağır bir geçmişi böyle bir sonucun doğmasında önemli bir rol oynamıştır. Avrupa milliyetçilikleri gerek kıta içinde ve gerekse dünya çapında çatışmaları destekleyen, hızlandıran bir işlev görmüşlerdir. Avrupa'da ulusal devletlerin belirdiği 19. yüzyıldan beri çatışmaların nicelik ve nitelik açısından şiddetlenmesi bunun açık kanısıdır. Kara Afrika milliyetçiliği ise kendi içinde sorunları çözümleyemediği, ayrıca sosyoekonomik düzeni buna olarak veremediği için yayılmacı olamamıştır. Kendi içinde de kapanmamıştır. Kara Afrika milliyetçiliği ideolojisinin gereği olarak uluslararası ilişkilere aktif olarak katılmıştır. Bu katılma gene ideolojisinin gereği mevcut bloklara yanaşmama biçiminde gerçekleşmiş. Bunun sonucu olarak da milliyetçilik ulusal arasındaki yumuşamaya tam anlamıyla katkıda bulunmuş, sayılmasa bile sertleşmenin artmasını önleyen çok önemli bir etken olmuştur. Kara Afrika milliyetçiliğinin bazı özelliklerinden genel olarak diğer az gelişmiş ülkeler içinde geçerli olabilecek bir modelin şu ana çizgileri ortaya konulabilir. Az gelişmiş ülke milliyetçiliği hareketi sömürgeciliğe tepki olarak ortaya çıkmakta, gene sömürgeciliğin yarattığı bir tabaka olan aydınlar tarafından yönetilmektedir. Kaynağı olumlu öğelerden çok olumsuz öğelerdir. Mevcut bir milletin milliyetçiliği değil, bir milleti ve onun ulusal devletini yaratmak isteyen bir hareket söz konusudur. Sömürgeciyi kovup ulusal devlet gerçekleştirildikten sonra bu sömürgeciye benzeme veya çağdaş uygarlığa ulaşma çabasına girişilmektedir. Fakat araçlar farklıdır. Kullanılan yöntem anti-çoğulcu ve yukarıdan devrimci strateji ile anti-kolonyalist ve anti-kapitalisttir. Yalnız aydın bir sınıf değil de ekonomik temeli olmayan bir tabaka olduğundan burjuvazinin güçlenmesine paralel olarak bu ideoloji yukarıdaki niteliklerini yitirmeye başlamaktadır. Ancak hareket çalışan sınıflara yani işçi ve köylüye dayandırıldığı, bu sınıfların sözcülüğünü yapan aydınların denetimi altında bulunduğu takdirde yozlaşmaktan alıkonulabilmektedir. Nitekim bir Gala milliyetçiliği, az gelişmiş ülke milliyetçiliği niteliğini yitirmiş olduğu halde Vietnam milliyetçiliği bu kavramın içerdiği nitelikleri henüz korumaktadır. Az gelişmiş ülke milliyetçiliği, sömürge durumunu sona erdirme, bu ülkeleri başkalarını sömürmeden çağdaş düzeye ulaştırmaya çabalama ve uluslararası politikayı çatışmayı azaltıcı yönde etkileme nitelikleriyle ilerici bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Ekler. Ek 1. Afrika'da önemli gelişmeler. 1974-1980. Bu kitabın 1974'te yazılıp birinci basımının 1977 yılında yapılmasından sonra dünyanın en hızlı değişen kıtası Afrika'da sözü edilmeye değer bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmelerin önemlilerini Afrika milliyetçiliğinin sorunlarını ele alan 4. bölümün sistematiğini izleyerek şöyle inceleyebiliriz. 1. Emperyalizmin mirası, sınırlar ve azınlıklar sorunu. Afrika'nın boynuzunda günümüzde de sürüp giden bir huzursuzluk var. Etiyopya ile Somali. Ogaden bölgesini paylaşamadıkları için çarpışıyorlar. Etiyopya'nın Entriye'de ayrılıkçı gerillalarıyla başı dertte. Bölgede bir de Afrika kıtasında en son bağımsızlığını kazanmış dertli bir ülke var, Djibouti. 2. Emperyalizmin kalıntısı beyaz yönetimler sorunu. Rodezya. Beyazlar son olarak siyahların düzmece bir iktidarını da deneyip tutturamayınca çoğunluk yönetimine baş eğdiler. Böylece Afrika'da çok önemli bir emsal oluştu. 3. Emperyalizmin mirası, kurtulmamış topraklar sorunu. Angola ve Mozambik. Bu kitap yazıldığı zaman eski Portekiz sömürgeleri bağımsızlıklarını kazanmışlardı. 1977 baskısına bu değişikliği ancak dipnotlarıyla yansıtabildim. Zaten o tarihte devrimci yönetimlerin düzeni konusunda kaynak bulmak zordu. Hele bu rejimlerin iç düzeni pek bilinmiyordu. Afrika'nın günümüzdeki sorunlarını böyle birkaç pilot bölgede incelerken önceden bilinmesi gereken iki şey var. Birincisi bu ülkelerin ve bölgelerin bünyeleri, ikincisi de süper devletlerin bu ülke ve bölgelerdeki çıkar ve politikaları. Birincisi bütün kıta boyunca incelenmişti, ikincisi ise kitabın ikinci baskısı yapılan bu ekte gereğince ele alınacak. 1. Sınırlar ve azınlıklar sorunu. Başı doğu yönüne dönük bir gergedanın tek boynuzuna benzediği için Afrika'nın boynuz diye adlandırılan bölgede 3 devlet bulunuyor. Etiyopya, Somali ve bir de 1977'de Fransa'dan bağımsızlığını kazanan Cibuti. İlk iki arasında Etiyopya'nın Somalice konuşan Ogaden ve Hodi bölgelerindeki azınlıklar yüzünden çıkan sınır çatışmaları, buna ek olarak Etiyopya hükümeti ile kuzeydeki Eritreli azınlık arasında 1961'den beri süregelen ve ayrılma amacı güden silahlı çatışma, büyük devletlerin karışmaları ile birleşince bölgeyi Afrika'nın barut fıçılarından biri durumuna getirdi. Afrika'nın boynuzu ilk önce İngilizlerin Hindistan, Fransızların ise Madagaskar ve Hindi-Çin yollarını güvence altında tutmak istemeleriyle bu ülkelerin ilgisini çekti ve stratejik önem kazandı. Bu önem Süveyş kanalının 1969'da açılmasından sonra arttıysa da Hindistan'ın İngiltere'den, Hindi-Çin'in de Fransa'dan ayrılması sonucu azaldı. Arap-İsrail savaşı sonucu kapanan kanalın Haziran 1975'te tekrar açılması üzerine bu önem tekrar arttı. Fakat bu kez bölgenin stratejik önemi Orta Doğu petrollerinden ve Hint Okyanusu ticaret yollarına yakınlığından geliyordu.